Dördüncü ayrım. Onuncu bölüm. Şişman kadının ismi de Melek'ti. Melek Hanım'ın onlara verdiği penceresi olmayan bir odaya bir somya ve iki yer yatağı konuldu ve yere eski bir kilim serildi. Üç yatağın ortasında Sultan Hanım'ın evden çıkarken bohçasına koyduğu birkaç şeyden biri olan seccadesinin serileceği kadar bir alan kalıyordu. O alan odada hem hayatın sürdüğü dünyaya ait alan hem de Allah'a uzanan alandı. O dikdörtgen parçası hem bu dünyaya hem de öte dünyaya açılan küçük bir pencereydi adeta. Nemli odanın en korunaklı yeri olan Somya, Muharrem'e verildi. Melek Hanım 50'lerindeydi. Görücü usulü evlendiği kocası Halis Bey'e daha ilk gecesinde aşık olmuş ve bütün evlilikleri boyunca da öyle kalmıştı. Evliliklerini taçlandıracak bir çocukları olmasını ikisi de çok istemişlerdi. Ne tabipler, ne türbeler, ne hocalar çare bulmuştu dertlerine. Ama Melek Hanım da Halis Bey de tevekkül sahibi insanlardı. Allah'ın bir bildiği vardı elbet. Üstelik büyüdükçe güzelleşen, güzelleştikçe büyüyen bir aşkları vardı. Halis, ismiyle müsemma bir adamdı. Melek de öyle. Hayat onlara cömert davranmıştı. Mutlulukları kocamandı. Zaten her ikisi de az şeyle mutlu oluyorlardı. Bir keresinde Halis, karısına bunu söylediğinde Melek, okuduğu gazeteden başını kaldırıp, az şey mi diye cevabı içinde bir soru sormuştu. Az şey yoktu çünkü, çok şey vardı. Kimsenin kolay kolay bulamayacağı ve herkesin hep aradığı kadar çok şey. Bir kere bile kavga etmediler, bir kere bile yüksek sesle konuşmadılar birbirleriyle. Melek, Halis'e sırça pehlivan derdi. Öyleydi, sırça gibiydi. Ufak tefekti ama güçlüydü. Elini ayağını çabuktu. Sevmek olunca yavaştı, yumuşacıktı. Meleğin saçlarını tarardı. O da onun yorgun ellerini okşar, ovardı. Halis çıktı o melek için. Hiç büyümeyen bir çocuk gibiydi onun içinde. Narindi, yumuşaktı, ağırbaşlıydı, efendiydi, kültürlüydü. Seveni çok, düşmanı yoktu. Bereketliydi, dokunduğu tencerenin dibi gelmezdi. Adamdı, adam gibi adamdı. Hem yetim hem öksüzdü. Daha 3 yaşında annesi ve babası sobadan zehirlenmişlerdi. Hatırlardı onları ya da öyle sanırdı. Meleğin saçlarını annesine benzetirdi. Ana baba ölünce oğlancığı babasının halası büyütmüştü. Bey babası, eniştesi de muhterem adamdı. Çok severdi o da Halis'i. Hamam ondan kalmıştı Halis'e. Kader bu ya, onların da çocuğu olmamıştı hiç. Halis de onların çocuğu. Şimdi Muharrem'e baktığında Melek Hanım, hem Halis'in çocukluğunu görmüştü onda, hem de doğmamış çocuklarını. Halis 45'inde birdenbire hastalandı. Doktor Kazım geldi eve acilen. Kalp dedi, hastaneye kaldırdılar, yoğun bakıma aldılar. 5 gün 5 gece kapıda uyumadan bekledi Melek. Hiç uyumazsa ölmeyeceğine inandı. Gözünü kırpmadı o kadar gün. Sandalyenin tepesinde oturup bekledi onun döneceği, eve gidecekleri, yemek yiyip sohbet edecekleri, onu bebek gibi göğsünde uyutacağı anı. Ama olmadı. Uçup gitti Halis erkencikten. Bebeğim diye sessizce ağladı peşinden. Allah'ın gücüne gitmese giderdi peşinden hemen. Sabaha karşı 5'i 12 geçiyordu Halis öldüğünde. Melek daha haberi gelmeden içeriden bıçaklanmış gibi daldı yoğun bakıma. Daha doktorların, hemşirelerin bile fark etmeye fırsatı olmadan bir ruhun eksildiğini o yerinden fırlamıştı. İçi boşalmış, yarıdan çoğu eksiklenmiş gibi garip bir duygu sarmıştı Meleği tam o anda. Adeta eşlik etmişti Meleğin kocaman bir kısmı Halis'in gidişine. Melek ölümün yarısını bizzat yaşamıştı o an ve geri kalan hayatını hep diğer yarısını beklemekle geçirecekti. Müsaade istedi, kayıt tutturdu, rapor yazdırdı. Hemen aldı Halis'ini oradan. Tutmadı hastanede, yıkatmadı. Alıp götürdü. Kimseye haber vermedi. Konuya komşuya söylemedi hemen. Hamama götürdü. Bugün müşteri yok dedi. Herkesi evine yolladı. Halisini yıkadı yalnız başına. Sabunladı, pırıl pırıl yaptı. Söndürdü külhanı. Göbek taşının ortasına yatırdı cesedi. Soyunup o da girdi yanına. Ertesi sabaha kadar yattı onunla koyun koyuna. Parmak uçlarını, kirpiklerini öptü. Soğuyan bedeni kendisiyle ısıtmaya çalıştı. Kubbenin altındaki derin ve nemli sessizliğin içine damlayan suların sesleri ve sessiz gözyaşları karıştı. Sonra haber verdi eşe dosta, konuya komşuya. Çok kalabalık oldu cenazesi. Değil tanıyanlar, yolda gözüne gözü takılanlar bile geldiler onu uğurlamaya. Herkes omuz vermekten öte omzuyla dokunmak istedi giden tabuta. 2 kişilik yer aldı Melek. Toprağın gövdesine konduğunda Halis, sanki o gece yatağa erken girmiş meleğini bekliyor gibiydi. ''Bekle beni, geleceğim.'' diye seslendi içinden ona melek. Az ağladıysa Halis'i görüp üzüldüğünü, üzülmesin diye az ağladı. Tuttu kendini, eve gelip sessizliği yutana kadar dayandı. Melek, Orta Karadeniz'de bir kasabada doğmuştu. Üç kardeşin en büyüğüydü. Hem de en büyüğü. Ondan küçüklerin birinden 14, diğerinden 12 yaş büyüktü. Zaten onlarla annesi bir değildi. Öz annesini o da çok erken kaybetmişti. Verem olmuştu. Çocukluğundan kalan hayal meyal görüntüler içinde annesinin kan tükürmesini ve gömülmesini hiç unutmamıştı. Babası eczane kalfasıydı. Alabildiğine alkolikti. Annesinin tükürdüğü kan veremden miydi, dayaktan mıydı hiçbir zaman bilememişti. Sonra çok uzun zaman eve ve babasına o bakmıştı. Kimsi siyah önlük, beyaz yakasıyla okuldan dönen bir çocuğun kasabanın kıyısındaki evde bir ev kadınına dönüştüğünü bilemezdi. Ütüden, çamaşırdan, yemeğe kadar bir evi çekip çevirdiğini kimse tahmin bile edemezdi. Yalnızdı, yapayalnızdı. Zordu hayat. Sonra genç üvey anne geldi. Onun gelmesi işleri azaltmadı. Artırdı iyiden iyiye. Sonra çocuk baktı. İki tane. Şimdi neredeler bilmiyor. O iki çocuk ve anneleri. Yeniden evlenip Almanya'ya gitti diye duymuştu. Ama kimden? Babasıyla Halis'i büyüten enişte uzaktan akrabaydı. Fındık zamanı geldiğinde görmüştü Meleği. Sonra da gidip istemişlerdi. Üvey anne hizmetçisini kaybetmek istememişti. Ama babası evden boğaz eksiltmek adına uygun bulmuştu kızını vermeyi. Evlendikten bir yıl sonra babası hastalandığı için bir daha gitmişti büyüdüğü, büyümeye çalıştığı, haddinden fazla büyüdüğü o kasabaya. Alkol karaciğerini yemişti. Yemek borusunda varis var demişlerdi. Bu yüzden ne zaman varisli bacaklar görse Melek, babasının yemek borusunun üzerinde yürüyen birini görür gibi olur. Annesinin tükürdüğü kanların hepsini toplasalar, babasının yattığı yatağın tavanına kadar fışkıran kan kadar etmezdi herhalde. Hatta bir insanla bu kadar kanın olabileceğini hayal bile etmemişti o ana kadar Melek. Hem annesinden hem babasından miras kalan bu iki kan görüntüsü hayatı boyunca her adet gördüğünde yeniden canlanıp durdu hayalinde. Orasından gelen kan annesini, babasını ve bütün o acı yılları her defasında yeniden acıyla doğurmasına benziyordu. Halis bilirdi adet zamanında bunları hatırladığını, içinin yarıldığını. Daha çok sever, daha çok okşardı karısını o zamanlarda ve daha çok tarardı saçlarını. Yani Meleğin de ailesi yok sayılırdı. O da yetimdi ve öksüzdü. Ama Halis gidene kadar öksüzlüğün de, yetimliğin de ne olduğunu bilmemiş olduğunu anladı. Bütün bunları Sultan Hanım'a anlattı Melek Hanım. O da ona anlattı olup biteni, olup da bir türlü bitmeyeni, evi, İnayet Hanım'ı, Emin'i, Ebu Bekir'i. İşte o zaman bu iki kadını ve oğlancı daha bir anladı Melek. Anladı ve bağrını sonuna kadar açtı onlara. Daha bir ay olmamıştı geleli. Şaduman'a, taşınıyorsunuz dedi. Şaduman korku dolu gözlerle baktı. Eve, evinize, evimize gidiyoruz. Burada zor olur dedi. Şaduman minnetini ifade etmeye kalktı. Susturdu onu Melek Hanım. Siz benim iyilik yapmama vesile oldunuz. Ben size borçluyum Şaduman. İnşallah sonra gider çocuklarını da alırız. Bir damla yaş aktı Şaduman'ın sağ gözünden. İki kadın sarıldılar birbirlerine. 11. Bölüm. Evde hayat sürüyordu. Kanserli bir hasta kemiklerine, ciğerlerine, bütün iç organlarına, beynine yayılmış hastalığıyla nasıl yaşıyorsa öyle sürüyordu evinde hayatı. Zaten öksüren ahşabı bütünüyle fareler, tahta kuruları sarmış, her yeri kemir kemir kemirmişti. Emin ne abisinin, ne annesinin, ne kız kardeşinin, ne de yeğenlerinin onu başka türlü gördüklerini anladı. Gerçekten değişseydi bunu kendisi bile anlayamazdı. Yüzüne başka bir yüz yerleşse, aynada onu bile görecek, fark edecek durumda değildi. Değişmemişti. Ama hem kendisinin hem isminin çok dışına düşmüştü. Keşke o da yaptıklarının bedenine dışarıdan girip onu yöneten bir şey tarafından yapıldığına inanabilseydi. Kendi kız kardeşine tecavüz etmek, dahası kendi çocuğunu öldürmek gibi iki ağır suçun keskin bıçaklarını bedeninin ve ruhunun her yerinde hissediyor ama o bıçakların her şeyi susturacak son hamleyi yapmasını, bitirici darbeyi vurmasını sadece bekleyebiliyordu. Tüm günahlarına kendini öldürmek günahını mı eklemekten korkuyordu yoksa ölmekten mi? Kendisi de bilmiyordu bunu. Gittikçe sessizleşiyordu. Sessizleştikçe tepesinde dolaşan şüpheyi daha da büyüttüğünü bilmiyordu. İnayet Hanım neden onun ölüm fermanını çıkarmıyordu? Sessizce yediği bir lokma yemeğe katabilecekleri fare zehriyle bunu kolayca halledebilirlerdi. Hatice ısrarla bunu teklif ediyordu. Ama İnayet Hanım bu defa korkuyordu korkusunu kaybetmekten. Düşmansız kalmanın boşluğunu, iktidarsızlığını bir kere hissetmişti. Yerine yeni bir şey koymadan Emin'i yok edemezdi. Sadece korkuyla biçimlenmiş bir inancı vardı. Allah'ına sadece ondan korktuğu, cehennemin azabından çekindiği için inanan bir müminin inanması gibiydi onunki. Ne cehennemin ne de korkunun yok olmasını istiyordu. İnanmak için korkuya ihtiyacı vardı. İnancı korkuyla besleniyordu. Sultan Hanım gibi Allah'ı severek inanan biri olmamıştı o hiçbir zaman. Ne dindar olduğu zaman ne de şimdiki sapkın inanışlarında sevgiyle büyütmüştü inancını. Her duasının yanı başında acabalar gezinmişti. Hep inanmamanın korkusuyla inanmıştı. Korkmasa bırakacaktı hepsini. Bunu becerememişti ama başka bir yerde, başka bir korkuyu büyütünce inancının içi de dışı da şekil değiştirmişti. Tek gıdası korkuydu. Annesinin onu beslediği şey de buydu çünkü. Başka bir şeyle doyamazdı. 12. bölüm. Hayata uçurumun kenarından başlayan ve hep tam da sınırında düştü düşecek bir yerde nefes alan Muharremcik artık 5 yaşındaydı. Derin sessizliğinin altında bir sürü haberdarlık vardı. Konuşmaması ya da çok az konuşması bildiklerinin azlığından değil, görmüş geçirmiş bir ihtiyarınki gibi çokluğundandı. Kesif sessizliği, kesif alışmışlığından kaynaklanıyordu. Kaybın ve korkunun sürekliliği korkuyu yok etmişti topyekün. Tedirginliği emmiş ruhu, tüm tedirginlikleri normal olarak algılayan bir güce ulaşmıştı. Daha şimdiden hayattan hiçbir şey beklememeyi ve her şeyi beklemeyi öğrenmişti. Dahası, dili az kullanması, dış uyaranlarla az karşılaşması, başka melekeler kesbettirmişti minik oğlana. Uzak sesleri duymayı, uzak kıpırtıları, uzak düşünceleri, uzak zamanları, hatta uzak zamanları hissetmeyi öğrenmişti fark etmeden. Diğerlerinde olmayan kulakları, diğerlerinde olmayan gözleri, diğerlerinde olmayan duyargaları vardı. Gelecekle kurduğu irtibat, geçmiş kadar ve geçmiş gibi olmasa da belli açıklıklar, aydınlıklar taşıyordu. Zamanla ilişkisi diğerlerine benzemiyordu. Şimdiye, önceye ve sonrasına dair fikirleri sezgisel bir berraklık taşıyordu. Adeta zamanın içinde kendi de fark etmeksizin, bir seyyah gibi değilse de billurlaşmış gidiş gelişler yaşıyordu. Yoğun ve kısacık anlarla tarifi mümkün olmayan sezgisel durumlardı bunlar. 13. bölüm. Abi, ben ne zaman okula gideceğim? Okul yok. Niye? Ben de gitmiyorum bu sene. Niye ama? Evden çıkamayız çünkü çarpılırız. Okulda mı? Dışarıda. Her yerde. Babam götürsün o zaman. Götüremez. Onu kolluyor. Yemeğine zehir katmayacağız mı? Halam katalım diyor. Sonra ya ölüsü gelirse? Ölüler gelebilir mi? Şeytanlar gelir. Evin arkasında otların bürüdüğü, bahçenin bakımsız arka duvarının önünde Mehmet ve Ayşe bir yanda konuşurken bir yandan da eskiden kümes olarak kullanılan kulübenin önüne yığdıkları taşları indiriyorlardı. İçeriden çığlığa benzer, garip, korkutucu bir ses geliyordu. Kapının önü boşaldığında Mehmet mandalı açtı. Karanlığın içinden tıslayan bir kedinin dişleri parıldadı. Kuyruğundan kulübenin içindeki paslı kalın çiviye bağlıydı kalın bir iple. Açlık, karanlık ve bağlı olmak kısa bir süre önce bütün mahallenin çocuklarının kucağında gezen yumuşacık bir canlıyı dehşetli bir canavara dönüştürmüştü. Ayşe Mehmet'e merakla sordu. Hala ölmedi. Ya ölmezse? O zaman yemek veririz. Ciğer koyarız önüne zehirli. Sence gerçekten şeytan mı o? Dur yaklaşma. Cehennemden geldi o. Kedi artık delirmişti. Herhangi birinin onu kurtarmasına bile izin vermeyecek kadar korkuyla ve dehşetle çırpınıyordu. Ölmeye yakın olmanın ve can çekişmenin son kertesinde cisminden beklenmeyecek denli şiddetli, güçlü ve saldırgandı. Mehmet, pantolonunun önünü açtı ve cinsel organını hayvanın parıldayan dişlerine yaklaştırdı. Kedi korkunç bir sesle saldırdı ama ipin mesafesi izin vermedi hayvana. Bir daha yaklaştırdı oğlan. Kedi bir daha saldırdı. Birkaç kez daha bu garip oyunu oynadı Mehmet. Ayşe, "Bugün de ben işleyeceğim," dedi. "Hayır, olmaz," diye bağırdı Mehmet. Mehmet kedinin yüzüne, gözlerine, ağzına işedi. Hayvanın çıkardığı sesler doğada daha önce kimsenin duymuş olabileceği sesler değildi. Kapıyı yine kapattılar. Kedinin kulübede, çocukların evdeki kaderlerinin benzerliği, hem onlara hem de hayvana aynı korkuyu, aynı şiddeti ve aynı anlaşılmaz sesleri yüklüyordu. Taşları kapının önüne yığarken her iki çocuk bilmediğimiz bir dilde bir şeyler söylüyorlardı. 14. bölüm. Uzun süre birlikte yaşayan eşlerin birbirlerine benzemeleri üzerine söylenenler doğru mudur? Birlikte gülmek, birlikte ağlamak herhalde aynı yüz ve mimik kaslarını çalıştırmaktadır. Aynı gıdalarla beslenen bir karı koca, aynı acıları, aynı ölümleri, aynı darbeleri de birlikte yemez mi? Gözyaşları birlikte akmış, aynı yola hasretle bakarak askerden gelecek oğullarını gözlemişler veya kapı çalındığında kocaya verdikleri kızlarını morarmış bir yüzle, kucağındaki bebeğiyle baba evine gelişini aynı şaşkınlık ve üzüntüyle karşılamışlardır. İnsanların yüzleri ve hatta tüm bedenleri yaşadıklarıyla, alışkanlıklarıyla, yaralarıyla biçimlenmez mi? Akmakta olan gözyaşlarının bir dere gibi kendine yol bulmak için yatağını oluşturması değil midir biraz da bizim kırışıklık sandığımız? İki kaşın ortasında gördüğümüz iki dik çizgi sıkıntıların, kaygıların, derin düşüncelerin ayak izleri değil midir? Şişman, zayıf, gıdılı, kırışık, sarkmış, göbekli, yaralı olmak yaşamışlığın, eskiyebilmişliğin, edinmişliğin, kazanmışlığın izleri değil midir? En az insanlar kadar eşyada yaşar, eşyada biçimlenir eskidikçe. Bir kapı kolunun üzerindeki çizikler, aşınmışlık, parlama, kırık, çatlak, onu sürekli açan elin tutuşundan, tutma biçiminden bağımsız olabilir mi? Bir bahçenin çimlerinin azaldığı, hatta toprağı gösterecek kadar kelleştiği yer, bahçede yürüyenlerin tercih ettikleri yolu bize göstermez mi? Dahası, bahçenin yaşadığını, yaşandığını, yaşattığını anlatmaz mı? Eşyanın, döşemelerin, kapıların, saksıların, halıların, onları kullanan insanlardan izler taşıması, dahası gittikçe o insanlara benzemesi, beklenen bir netice o halde. Peki insanlar da yaşadıkları evlere, kullandıkları eşyaya benzerler mi? İki katlı ahşap evin üst katında sağlı sollu iki büyük pencere vardı ve bunların tam ortasında da alttaki direklerin üzerinde duran bir çıkma. Evin mutlu zamanlarında üç tarafı cam olan bu çıkma en sevilen köşelerden biriydi. Yani bu haliyle iki göz ve bir burun tamamlanıyor, alttaki ana kapıyla da ağız ekleniyordu. Eğer evi dikey olarak ikiye bölerek görmeye çalışırsak, olup bitenler evin kullanımını belirgin bir biçimde bu iki parçaya bölmüştü. Üst katta Hatice'nin odası ve alt katta aynı zamanda oturma odası gibi kullanılan mutfak, İnayet Hanım'ın odası, Emin'in odası, Ebu Bekir'in artık çocuklarla birlikte yattığı oda, bunların hepsi evin sol tarafındaydı. Sağ taraf adeta yok gibiydi. Işıkları yanmıyor, döşemeleri hiçbir ayak sesiyle gıcırdamıyordu. Muharrem, Şaduman ve Sultan Hanım gitmeden önce yatay bir bölünme yaşayan ev, şimdi dikey olarak ikiye bölünmüştü yani ve sağ taraf yaşamıyordu adeta. Bu kez bir insan eşyaya benzedi belki de ve İnayet Hanım, eğer ortada yer çekimiyle gittikçe eğilen çıkmayı da onun burnuna benzetirsek, aynen eve benzedi ve sağ tarafı felç oldu. Sağ pencerenin karanlığı gibi karanlığa gömüldü sağ gözü ve sağ eli, sağ ayağı, sağ bacağı. Ve tüm sağ tarafı evin sağ yarısı gibi sessizlendi. Eve mi benzemişti yoksa ev kendisini karartandan aynı biçimde intikam mı almıştı? Taşlığa çıkmış etrafa bakıyor, etrafı kokluyordu ki birdenbire yere yığıldı. Hatice koştu sesine, sonra Ebu Bekir. Taşıyıp götürdüler yatağına. Ve her ikisi de her nasılsa bunun bir inme olduğunu düşündüler. Bir başka saçma neden aramaksızın. İşte o anda Ebu Bekir'in ve Hatice'nin birbirlerine baktıkları ya da göz göze geldikleri bir an oldu. Sadece bir an. O an kendisinden beklenmeyecek denli büyük bir manayı içinde gizleyecek kadar derin bir andı. Zaman, sanki kısacık bir anda hiç beklenmedik derin bir boşluk açmıştı. O kısacık bakışmada hem Hatice hem de Ebu Bekir kaygıdan çok umut, hatta sevinçle ışıldayan gözlerini birbirlerine gösterdiler ve de birbirlerinde gördükleri bu farklılığı gördüklerini de birbirlerine gösterdiler. Ve yine o kısacık anın içinde Emin'le ilgili oluşan garip düşüncenin de en az yarısı, ihtimal ki sağ yarısı, her ikisinin kafasından da silindi. Ve şüphenin hakim olduğu kısımdan şüphelenmeye başlayan salim düşünce, en az yarısını kapladı zihinlerinin. Sağlam bir temeli olmayan bir yapının, bütün sahte ihtişamını bir sallantıda kaybetmesi gibi, sıfır noktasında bir anlamsızlık çekirdeğiyle başlayıp, doruklara tırmanan bir inanç da, en tepeye geldiğinde bu denli hızla aşağı düşer mi? Kör inancın yuvalandığı zihin, kendisine yeni bir amaç, yeni bir arzu bulmadan bunu yapabilir mi? Emin, Hatice ve Ebu Bekir'in zihinlerinde kendi bedenine geri dönmüş bir hayalet olarak mı gerçeklik zeminine kavuşacaktı? Bu denli ısrarla süren, sürdürülen inançları birdenbire gerçekliğini yitirdiğinde, bu yeni gerçekliğe kendi aynalarında nasıl bakacaklardı? En azından öğlene kadar tepede sallanıp durdu can çekişen düşünceleri düşmeden önce. Neticede belki de İnayet Hanım'ın sağ tarafında hapsedilmiş olan Emin'in ruhu geri dönmüştü. Mahkumiyeti biter bitmez firar etmesi an meselesi olmuştu. Oysa Emin'in ruhu kendi dehlizlerine saklanmıştı. Uzun zamandır gözleri uyku nedir bilmiyor, yemek yemiyordu. Sanki Hatice'nin bir zaman önce ölmeye dair büyük isteği ile kendisini öldürmenin günahından korkma arasındaki çarmıhına şimdi o gerilmişti. Gittikçe karanlığa düşüyor, düştükçe düşmeye dair korkunun bile kaybolduğu başka karanlıklara giriyordu. Ebu Bekir, çocuklara düşüncesindeki değişikliği anlatmakta güçlük çekti. Sonra aklına gelen hızlı bir çözümle Emin amcalarının geri döndüğünü, iblisin öldüğünü söyledi. Onlar için inanmak zor olmadı. Çünkü ikisi de kulübedeki iblisin öldüğünü daha o gün görmüşlerdi. Küçük bedenleri ve zihinleri şeytanı öldürmüş iki kahraman olmanın gururuyla doldu. Abimle ben öldürdük onu dediyse de Ayşe, duymadı bile babası. Ebu Bekir sadece Şaduman'ı ve onun nerede olduğunu düşünüyordu o an. Hatice, Ebu Bekir'e hastaneye götürelim mi diye sordu. Ama Ebu Bekir boş gözlerle baktı Hatice'ye. O da sustu. Öğleni biraz geçe Ebu Bekir Arnavut kaldırımlı yoldan hızlı adımlarla hamama doğru yürümeye başladı. Emine bir an önce ulaşmak istiyordu. 4. ayrımın sonu. Sayfa No. 71. Devamı 5. ayrımda.